الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, Danimarka'da ikinci konferansımızı gerçekleştirmeyi nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu hiçbir mahluku başıboş bırakmamıştır. Galaksilerinden mikrobuna varana kadar büyük küçük, görünür görünmez hiçbir varlığı başıboş bırakmayan Allah elbette ki Halifem dediği, en şerefli varlık dediği insanı da başıboş bırakmamıştır. Kur'an-ı Kerim bu manada اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ buyurur. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Hiçbir şeyi başıboş bırakmayan Allah'ın insanı başıboş bırakması düşünülebilir mi? Hem insan yeryüzünde Allah'ı temsil etmekle görevli. Allah'ın halifesi. Halife Allah'ın vekilidir. Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmekle görevliyiz. Allah'ın istediği gibi bir insan tipi, modeli, Allah'ın istediği gibi bir toplum, Allah'ın istediği gibi bir medeniyet. İnsana verilen vazife bu olduğu için bunun başarılabilmesi ancak vahiy ile mümkün olabilir. Allah Azze ve Celle eğer vahiy göndermeyecek olsaydı, kitap ve peygamber göndermeseydi, insana muradını nasıl bildirecekti? Nasıl bir insan istiyor? Nasıl bir toplum, nasıl bir medeniyet istiyor? Hangi kurallara bağlı yaşamamızı istiyor? Bunu nasıl bildirebilirdi? Peygamberin gönderilmesi, kitabın gönderilmesi bir şart. Allah'ın bize muradını bildirebilmesi için ve aynı zamanda bizleri terbiye edebilmesi için. Çünkü o Rab'dir. Rab olan Allah insanları mutlaka terbiye etmeliydi. Rabb'ın zaten manası budur. Arapçada Rab terbiye eden demek. Mürabbi kelimesini atalarımız kullanıyorlardı. Öğretmenlere bu kelimeyi kullanırlardı. Rab'dan gelir bu kelime. Öğretmenler terbiye ettikleri için onlara mürebbi denildi. Terbiye edenler, Allah Azze ve Celle Rab'dir, terbiye edendir. İnsanı istediği şekilde şekillendirecek ve ona istediği şekilde yön verecek, onunla yeryüzünde kendi hakimiyetini gerçekleştirecek. Fakat insanoğlu dünyaya geldiği zaman, güç ve kuvvet eline geçince, güçlenince, benim dediğim olsun demeye başlar. Kulluğunu unutmaya başlar. Fakir fukara olsaydı belki böyle düşünmeyecekti. Ama zenginleşince, güçlenince, makam sahibi olunca, işte o zaman kendini unutur. Çünkü Allah'ı unutmuştur. Allah'ı unutunca Allah da ona kendisini unutturmuştur. Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Ne olduğunuzu unutmaya başlarsınız. Kendinizi olduğunuzdan daha büyük görmeye başlarsınız. Çamurdan yaratıldığınızı unutmaya başlarsınız. O zaman yeryüzünde benim dediğim olsun demeye başlarsınız. İşte böyle olunca insan artık o bir firavundur, artık o bir Nemrut'tur. Firavun dediğiniz, Nemrut dediğiniz ne ki? güç ve kuvvet eline geçince benim dediğim olur diyen adamdır. Gücü ve kuvveti Allah'ın kendisine verdiğini unutmuş ve kulluğunu unutmuş, sperimden yaratıldığını unutmuş, benim dediğim olsun demeye başlamış olandır. Yeryüzü hiçbir zaman başka bir şeyle değil, hayvanların saldırısıyla değil veya bir tabiat olayıyla değil veya da buna benzer başka bir şeyle değil, insan kimliğini kaybettiği zaman fesada uğramıştır. Yeryüzünde olan bütün fesat, bütün alçaklıklar, hırsızlıklar, haksızlıklar, namussuzluklar hepsi insanların ortaya koymuş olduğu ideolojilerin yüzünden olmuştur. Şeytanın payı olduğu gibi, nefsin payı olduğu gibi yeryüzündeki bütün bozukluklarda ideolojilerin de payı var. İnsanları tanımayanlar insanlara kanunlar koydular. İnsanı tanımayanlar insanlara ideolojiler geliştirdiler. Halbuki insanı tanımamaktaydılar. İnsanı tanımayanın insana karışması, insana yön vermeye kalkışması haddini aşmak değil midir? Kur'an-ı Kerim tuğyan kelimesini kullanır. Tağut olanlar, tuğyan edenler, haddini aşmış olanlar, kulluğunu unutmuş olanlar, biraz evvel ifade ettiğim gibi güç ve kuvvet eline geçince kulluğunu unutmuş ve insanlara yön vermeye kalkışmış ve bunun sonunda da yeryüzünde fitne ve fesat başlamış, insanı bozmuş. Çünkü insanın insanı tanıması mümkün değil. İnsan maddeyi tanıyabilir. Maddeyi, madde üzerinde incelemeler yapabilir, deneyler yapabilir. Ama insan üzerinde nasıl yapacak? İnsan ruhunu bilmiyor, nefsini bilmiyor, nefsi ona neyi fısıldıyor onu bilmiyor. Ruhu nedir, nefis nasıl terbiye edilir, bunları bilmiyor. İnsan dünyanın en karışık varlığı, böyle karışık bir varlığı incelemek elbette ki insanın yapabileceği bir şey değil. İnsan bugüne kadar yüz binlerce yıldır belki yeryüzünde hayat sürüyor. Milyonlarca yıl da olabilir. Fosiller üzerinde yapılan incelemeler değişik sonuçlar veriyor. Bu kadar yıldır insanoğlunun geldiği nokta hala madde üzerinde incelemeler yapabilme noktasıdır. Hala madde üzerinde bir takım bilgilere sahip olabiliyorken insan ruhuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olamıyor. Allah Azze ve Celle sana ruhtan soruyorlar. De ki size az bir ilim verilmiştir buyurur. Siz ruhu bilemezsiniz, nefsi bilemezsiniz. O yüzden o işi Allah Azze ve Celle kendi üzerine almıştır. Madde üzerinde gelişmeyi bize bırakmış. Matematikte, fizikte, kimyada gelişmeyi bize bırakmış. Mühendislik dallarında, tıpta, astronomide gelişmeyi bize bırakmış. Ama hidayet yolunu gösterme görevini Allah bizzat kendi üzerine almıştır. O yüzden buyurur ki inne aleyna lel huda. Hidayet yolunu göstermek bizim vazifemiz. Sizin böyle bir vazifeniz de yok, böyle bir bilginiz de yok. İnsanın nefsi nasıl terbiye edilir siz bunu bilemezsiniz. Bir cihazı onu yapan firmaya sormak icap etmez mi? Bir buzdolabı aldığınız zaman içerisinde kullanım kılavuzu var. Bir telefon bile alsanız içerisinde kullanım kılavuzu var. Allah Azze ve Celle'nin insanı şu uçsuz bucaksız kainatta kılavuzsuz bırakmış olması mümkün müdür? Ve bu insana rahmet değil midir? İnsana peygamber göndermesi, vahiy göndermesi Allah'ın rahmeti değil midir? Yoksa insan şu uçsuz bucaksız kainatta ne yapacağını nereden bilecekti? Allah kendinden neyi istiyor? Nasıl medeni bir insan haline gelebilir? Nefsini nasıl terbiye edebilir? Şeytan nasıl bir varlıktır? Bunlara karşı nasıl bir şekilde tedbir almalıdır? İnsanın bunları kendisinin bilmesi mümkün değildi. Bu Allah'ın rahmetidir. Allah Azze ve Celle rahmet sıfatlarına sahip. Kullarını başıboş bırakmıyor. Kılavuz gönderiyor. İnsana verilen vazife bunu gerektiriyor. İnsandaki nefis, insanın başına musallat olan nefsi ve şeytanı bunu gerektiriyor. Nefse ve şeytana karşı ve çevremizdeki insanlara karşı nasıl mücadele edebiliriz? Eğer Allah'ın gönderdiği kutsal bir mesaj olmazsa, kutsal bir mesajı olmayanlar nefsine karşı mücadele veremezler. Kutsal mesaja sahip olmayanlar şeytanla baş edemezler. Kutsal mesajı olmayanlar insanların ideolojilerinden kendilerini kurtaramazlar. Bir kutsala ihtiyacımız var. O kutsal bize şu doğrudur, şu yanlıştır demeliydi. Allah Azze ve Celle'nin mesajı işte o kutsal olandır. Bize şu doğrudur, şu yanlıştır diyen bir kutsal olmalıydı. Hata yapma ihtimali olmayan bir kutsal mesaj. O Allah'tan gelendir. İnsanların ortaya koymuş olduklarının hepsinde hata olduğu görülmektedir. Kutsala ihtiyacımız var. O kutsal bize diyecek ki şunu terk et, onu terk edeceğiz. Kutsal diyecek ki şunu yap, onu yapmak zorunda kalacağız. Eğer kutsalımız olmazsa o zaman itaat de etmeyiz. İtaat etmediğimiz zaman medeni bir insan meydana gelmez. Allah Azze ve Celle'nin tayin etmiş olduğu bir takım farzlar ve haramlar, medeni bir insanın ve toplumun meydana gelebilmesi için olmazsa olmaz şartlardır. Bir takım şeyleri yapmayan, yapması gerekenleri yapmayan nasıl medeni sayılabilir? Kaçınması gerekenlerden kaçınmayan, haramları olmayan nasıl medeni sayılabilir? Yapması gerekenleri yapmak, kaçınması gerekenlerden kaçınmak insanın medeni olabilmesi için bir şarttır. Ve Allah Azze ve Celle onun için farzlar tayin ediyor. Her ne kadar insanlar farzlardan ve haramlardan rahatsız oluyorlarsa da insanın medeni olabilmesi buna bağlıdır. Hem kulluğunu hatırlayabilmesi de buna bağlıdır. Vahyin hedeflemiş olduğu insan modelinden birisi budur. İnsan öyle bir insan ki yapması gerekenleri yapan, yapmaması gerekenlerden de kaçınan ve bu şekilde medeniyetin yolunu bulan bir varlık. Allah Azze ve Celle eğer yol göstermemiş olsaydı, bize bırakmış olsaydı, hayatımıza ne şekilde yön vereceğimizi bize bıraksaydı, akıl verdim ben size, aklınızla doğruyu bulabilirsiniz deseydi, kıyamet gününde insanlar ya Rabbi diyeceklerdi, sen bizi bize bıraktın, aklımıza bıraktın, halbuki nefsimiz vardı, nefsimiz ve şeytanımız vardı, ondan dolayı biz nefsimize uyduk, aklımıza uyamadık. Ve bu şekilde itirazda bulunabilirler ve haklı olabilirlerdi. Çünkü akıl her zaman doğruya ulaşamamaktadır. Doğruya ulaştığı zaman da ona uyamamaktadır. Çünkü akıl bir şeyi söylerken nefis başka bir şey istemektedir. Talebenin aklı ders çalışması gerektiğini söyler ama diğer taraftan onun nefsi vardır, televizyon seyretmek ister. İnsanın aklı içkinin zararlı olduğunu söyler ama nefsi vardır, akla uyacağız diyenler, bilim bize yeter diyenler, Tanrı öldü, onu biz öldürdük diyen batılı filozoflar, artık Tanrı'ya ihtiyacımız kalmadı diye düşünenler, akıl bize yeter, bilim bize yeter diyenler, neden akıl onlara yetmedi, bilim onlara yetmedi? Neden üniversiteler çoğaldı, halde hapishaneler de çoğaldı? Neden üniversiteler çoğaldı, halde karakollar çoğaldı, polisler çoğaldı? Neden suçlar daha da çoğaldı, uyuşturucu daha da çoğaldı? Bilimin böyle bir görevi yok. Bilimin insanı adam etmek gibi bir vazifesi yok. Bilimin vazifesi insanın hayatını kolaylaştırmaktır. Bilimin vazifesi uçak yapmaktır, telefon yapmaktır, bilgisayar yapmaktır. Bilimin insanı adam etmek gibi bir vazifesi yok. Çünkü insanı tanıyamamaktadır. İnsanın ruhunu da bilememektedir. İnsanın ilmi kısıtlıdır. Allah Azze ve Celle o önemli meseleyi insana bırakmamış, kendi üzerine almıştır. Ama insan dünyaya geldiği zaman güç ve kuvvet eline geçince bunu unutur.
Halbuki Allah Azze ve Celle daha bizi yaratmadan ruhlarımızı yarattığı zaman, vücudumuzu annemizin karnında daha yaratmadan, daha bizi dünyaya getirmeden, daha ruhlar alemindeyken ruhlarımıza sormuştu. Yalnız ruhumuz vardı, bedenle birleşmemişti. Ruh yalnız iken Allah'a teslimiyet gösterebiliyordu. Elestu bi rabbikum dedi Allah Azze ve Celle ruhlarımıza. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rab yaratıcı demek değil. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kainatta, daha doğrusu dünyada insanlar Hazreti Adem'den bu tarafa her zaman Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmişlerdir. Ve iki tane yaratıcıya da iman etmemişlerdir. Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmişler ama Allah'ın peygamberlerini kabul etmediler. Kitabı kabul etmediler, vahyi kabul etmiyorlardı. Çünkü onlar özgür yaşamak istiyorlardı. Allah'ı Rab olarak görmek istemiyorlardı. Terbiye edici olarak, kanun koyucu olarak, otoritenin sahibi olarak, kanunların çıktığı merci olarak görmek istemiyorlardı. Onlar sadece yaratıcı bir Allah olsun istiyorlardı. Allah'ı göklere hapsediyorlardı. Kainatı idare eden, gökleri idare eden ama yeri idare etmeyen, insana kanunlar koymayan ama kainata kanunlar koyan, gökyüzüne kanunlar koyan, yağmura, güneşe kanunlar koyan ama insana kanun koymayan, böyle bir Allah istiyorlardı. Kilise 2000 yıldır laiktir. Hazreti İsa'dan sonra laikleştiler. Halbuki Matta İncil'inde Hazreti İsa Aleyhisselam der ki, ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi, kainatta senin dediğin olduğu gibi, yeryüzünde de insanların üzerinde de senin dediğin olsun. Yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Bütün peygamberler aynı noktaya temas ettiler. Allah'ı sadece gökyüzüne hapsetmek isteyenler vardı. Gökleri idare etsin ama bize karışmasın diyenler vardı. Haddini aşanlar, tuğyan edenler, tağut olanlar. Haddini bilmeyenler, siperimden yaratıldığını unutanlar. Acizliğini unutanlar, yemek yemediği zaman yaşayamayacağını unutanlar. Bir mikroba karşı bile kendisini savunamayanlar. Ama bunlar kendilerini olduklarından çok daha büyük gördüler. Allah Azze ve Celle o yüzden kitabına başlarken İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak diye başladı. Birinci ayette Allah Azze ve Celle kendisini tanıtır. Oku ama kafana göre okuma. Hangi ilmi okuyacaksan oku ama önce yaratan Rabbinin adıyla okumayı öğren. Önce kainat kitabını okumayı öğren. Önce bak ve gör. Görmeyi öğren. Bütün mahlukata bak. Sineğinden böceğine, gökyüzünden yeryüzüne, yıldızından mikrobuna, görebildiğin göremediğin bütün mahlukat üzerinde kafa yor. Allah'ın yaratıcı sıfatını gör. Ama sadece o Allah yaratıcı değildir. Aynı zamanda Rabbinizdir. Sizi terbiye edendir. Göndermiş olduğu kitabıyla, peygamberiyle terbiye edendir. Yaratan ve Rab olan bir Allah. Birinci ayette bize anlatılan. Allah Azze ve Celle kendisini tanıtıyor bize. Nasıl bir Allah? Yaratan değil sadece, aynı zamanda Rab olan bir Allah. Madem ki yaratan O'dur, Rabbiniz de O olmalıdır. Ele lehul halku vel emir. Araf suresinde Allah Azze ve Celle Allah'ı, Allah'a iman ederken nasıl iman etmemiz gerektiğini öğretiyor. Ve buyuruyor ki dikkat edin, yaratmak da ona aittir, emretmek de ona aittir. Yalnızca yaratmak değil, aynı zamanda emretme yetkisi de ondadır. Size yaratma kudretini vermediği gibi emretme yetkisini de vermemiştir. Allah sizi başıboş bırakmamış ki başkaları size bir takım kanunlar koymaya kalksınlar. İlk ayette Allah kendisini tanıtıyor. Yaratan ve Rab olan bir Allah. Sonra ikinci ayette halakal insane min alak. Allah insanı alaktan, embriyodan, spermle yumurtanın birleşiminden yarattı. Yani ey insan, ben buyum, yaratıcınızım ve Rabbinizim, kanun koyanınızım. Sen de busun, spermden yaratıldın. Ne kendini unut ne de beni unut. İnsan kendisini unutursa azgınlaşmaya başlar. Güç ve kuvvet eline geçtiyse firavunlaşır, nemrutlaşır, karunlaşır. Eğer güç ve kuvvet elinde değilse, fakir fukara ise, o durumda da bunalımlara girer. Kendini unutur, şerefli bir varlık olduğunu unutur. Allah'ın insana melekleri secde ettirdiğini unutur. Ondan sonra kullara kulluk yapmaya başlar. Kendisini unutan insan ya firavunlaşır ya da firavunların kulu kölesi olmaya başlar. Eğer güç ve kuvvet sahibi ise firavunlaşır. Kendinin spermden yaratıldığını unuttuğu için. Eğer fakir fukara ise o zaman da o firavunlara kulluk yapmaya başlar. Kendisinin şerefli bir varlık olarak yaratıldığını unuttuğu için. Kur'an'a göre insan böyle bir varlık. Bir taraftan basit bir varlık, spermden yaratılmış. O manada Kur'an-ı Kerim buyurur ki فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Baksın insan kendisine neyden yaratıldığına. Neyden yaratıldığına bir baksın. Spermden yaratıldı. O spermde ananız babanız çamurdan çıkan şeyleri yediler. Onların vücudunda o yedikleri sperme dönüştü. Yumurtaya dönüştü ve ondan bizler yaratıldık. Yani insan neden yaratıldığına bir baksın. O takdirde haddini aşmayacaktır. Bir taraftan insanın böyle basit bir varlık olduğunu, insanın tiksinti duyduğu bir sudan yaratıldığını, sonra ihtiyarladığı zaman tekrar çocukluk dönemine döndüğünü, rezil bir vaziyete döndüğünü, belki kaşığı bile kaldıramayacak bir hale geldiğini, bir taraftan böyle bir varlık olduğunu anlatır, diğer taraftan da meleklerin bile secde ettiğini, şerefli bir varlık olduğunu anlatır. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفًا. Bir zamanlar Rabbin meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Beni temsil edecek olan bir varlık yaratacağım. Bir taraftan böyle bir varlık Allah'ı temsil ediyor, bu manada çok şerefli. Diğer taraftan وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, yani ilim verdi insana. Bir taraftan böyle bir şeref, diğer taraftan ve iskunna lil melaiketi şudu li Adem. İşte bütün bu bunlardan dolayı Allah'ın halifesi olması, ilim sahibi olmasından dolayı meleklere dedik ki Adem'e secde edin, secde ettiler. Bir taraftan böyle şerefli bir varlık, bir taraftan ve nefahtu fihi min ruhi. Ben insana kendi ruhumdan üfledim denilen, Allah Azze ve Celle'nin ruhunu içimizde taşıyoruz yani. Allah ruhundan üflediği için hayat sahibiyiz. El hay olan Allah, hayat sahibi olan Allah'ın ruhundan bize üflendiği için hayat sahibiyiz, hareket ediyoruz. Düşünebiliyoruz, amel işleyebiliyoruz. İrademiz var. Hay olan Allah hayat verdiği için. Bir taraftan böyle bir varlık, bütün bunlar birbiriyle zıt gibi görünüyor olabilir. Bir taraftan basit olduğunu söylüyor Kur'an, spermden yaratıldınız buyuruyor, çamurdan yaratıldınız buyuruyor. Diğer taraftan da bu saydığım özelliklerinin olduğunu söylüyor. İki zıt gibi görünen şey bir varlıkta toplanmış. Ne söylenmek isteniliyor insana? Şu mesaj veriliyor: ey insan, evet sen Allah'ın halifesi oldun, evet sana ilim verildi, evet sana melekler secde ettirildi, ama bunların hiçbirisi senin marifetinden dolayı değil. Allah Azze ve Celle bunları sana emanet olarak verdi. Seni imtihan için gönderdiği için sana bunları verdi. Ne olduğunu unutma. Allah Azze ve Celle insana bu mesajı en temelde verdi. Kendisinin Rabbimiz olduğunu haber veriyor. Nasıl bir insanın istediğini demek ki bize bildirecek. Demek ki göndermiş olduğu kitabıyla nasıl bir insan istediğini öğretecek. Çünkü o Rab'dir. Ve Allah Azze ve Celle nasıl başladı vahyine? İkra diyerek. Demek ki Allah'ın istemiş olduğu insan modeli evvela düşünen ve okuyan bir insandır. Vahyin hedeflediği insanı ilk vahiyden anlayabilirsiniz. İlk gelen vahiy, oku diye başlaması Allah'ın nasıl bir insan istediğini gösteriyor. Ve bu vahiy kime geldi? Hazreti Peygamber nasıl bir insandı? Hazreti Peygamber çıkıyordu Hira Dağı'nda, mağarada ibadetle meşgul idi. Allah'ı zikrediyordu, ibadet ediyordu. Toplumun gidişatından memnun değildi. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu, biliyordu ama neyi nasıl değiştireceğini de bilemiyordu. Tek başına bir insandı. وَوَجَدَكَ دَعَلًا فَهَدَى Seni Rabbin tek olarak ve yolunu şaşırmış olarak bulmadı mı? Ne yapacağını bilemez bir vaziyetteydin. Toplumun gidişatından memnun değildin ama doğrusunun ne olduğunu da bilemiyordun. Ey Resulüm, sana Allah hidayet etmedi mi? Sana yolu göstermedi mi? Allah Azze ve Celle o insanı seçti. Hakikati arayan, toplumun gidişatından rahatsız olan insanı seçti. İbadet eden insanı seçti. Ve ona demiş oldu ki artık sadece ibadet etmeyeceksin. Aynı zamanda okuyacaksın. Ama kafana göre de okumayacaksın. Yaratan Rabbinin adıyla okuyacaksın. Allah'ın kitabı iki tane. Önce birinci kitabı okuyacaksın, kainatı. Bakacaksın, düşüneceksin, tefekkür edeceksin. İnne fî halkis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Göklerin ve yerin yaratılması, gecenin ve gündüzün ard arda gelmesinde temiz akılla sahip olanlar için deliller vardır. Temiz akıl sahipleri için deliller var. Aklı ideolojilerle kirlenmemiş olanlar için deliller var. Onlar kainata baktıkları zaman görürler. Onlara Allah görecek bir göz vermiştir. Çünkü onlar temiz bir şekilde akıllarını muhafaza etmişlerdir. Temiz akıl sahipleri için kainat bir delildir. Allah Azze ve Celle bu şekilde kainat kitabını okumaya teşvik ediyor. Onlar kainata bakarlar, düşünürler. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكْ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ derler. Onlar Allah'ı zikrederler otururken, ayaktayken, yanları üzerinde, yatarken. Allah nasıl bir insan istiyor? Nasıl bir insan modeli meydana getirmek istiyor? Onlar öyle kimselerdir ki, onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerinde yatarken Allah'ı zikrederler, yerin ve göğün yaratılmasına kafa yorarlar ve derler ki Rabbena ma halakte haza batila. Sen bu kadar şeyleri boşuna yaratmış olamazsın. Onlar bakarlar ve bakmanın sonucunda, kainat kitabını okumanın sonucunda bu noktaya gelirler. Bu kadar şey boşuna yaratılmış olamaz. Bir çay kaşığı bile boşuna yapılmıyor. Bir çay kaşığını yapan fabrikaya sorsanız, neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Çayı karıştırasınız diye yaptım der. Şu kainatın laf olsun diye yaratılmış olması mümkün müdür? Mükemmel bir nizam var. Bu nizam hiç bozulmuyor. Harika bir güç var. Nizamı kontrol altında tutuyor. Allah Azze ve Celle kainata baktırıyor. Kainata bakan, düşünen bir insan modeli meydana getirmek istiyor. Çünkü onlara görev verecek. Allah'ı tanımaları lazım. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecekler. O yüzden onların kainata bakmaları lazım. Muhabbetullah'a ulaşmaları lazım. Kainata bakmayanlar nasıl marifetullah'a ulaşacaklar? Nasıl Allah'ı tanıyacaklar? Allah bilgisine nasıl erişecekler? Allah'ı tanımayan, marifetullah'a ulaşmamış olanlar nasıl muhabbetullah'a ulaşacaklar? Allah'ı sevecekler. Allah insana bir görev vermiştir ve bu görevi yerine getirebilmesi bununla mümkündür. Marifetullah'a ulaşacak, muhabbetullah'a ulaşacak. Başka türlü Allah'ın istediği bir model meydana gelmez. Hazreti Peygamber önce kainat kitabını okuyordu. Peygamberlik verilene kadar Allah adına bir defa konuşmamıştır. 40 yaşına kadar Allah'la ilgili, dinle ilgili, ahiretle ilgili bir kelime konuşmamıştır. Fakat bir gün Allah Azze ve Celle böyle bir insana vahiy göndermek suretiyle yeryüzüne bir kez daha müdahale etmiştir. Allah'ın her bir vahiy göndermesi, peygamber göndermesi, yeryüzüne Allah'ın bir kez daha müdahale etmesidir. Çünkü insanlar her seferinde yoldan çıkmışlardır. Nefisleri var çünkü. Şeytanları var. Çevrelerinde insanlar var. O yüzden her seferinde yoldan çıktılar. Allah bir kez daha müdahale etti. Allah Azze ve Celle insan hiçbir zaman başıboş bırakmadı. Dolayısıyla hiçbir şekilde mazeretimiz yok. Bize nasıl bir insan istediğini anlatmamış olsaydı, o takdirde belki mazeretimiz olacaktı. Ama Allah Azze ve Celle onu anlattı ve kainat kitabıyla işe başladı. Peygamberimiz Allah Azze ve Celle onu kainat kitabını okumaya sevk etti. Yalnız kalıyordu. Peygamberliğine yakın yıllarda dağlara çıkıp yalnız kalmayı Allah ona hoş gösteriyordu. Efendimiz öyle buyuruyor. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Neden Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere çobanlık yaptırıyor da bütün peygamberlere tercelik yaptırmıyor, marangozluk yaptırmıyor, çiftçilik yaptırmıyor? Çünkü çobanın vakti müsaittir. Kainat kitabını okuyabilmektedir, üzerinde kafa yorabilmektedir, marifetullah'a ulaşabilmektedir, muhabbetullah'a ulaşabilmektedir ve böyle olmayanlara Allah görev vermeyeceği için önce onlara kainat kitabını okuma imkanı vermiştir. Ve İkra diye başlıyor Allah Azze ve Celle, sonra bir ayet sonrasını tekrar İkra ve Rabbukel Ekrem buyuruyor. Oku, senin Rabbin nihayetsiz cömerttir, kerem sahibidir. Oku ey Resulüm, bir kez daha oku, bir kez daha oku, bir kez daha oku. Tekrara işaret ediyor Allah Azze ve Celle. Nasıl bir insan istiyor defalarca okuyan, okuduğunu tekrar eden bir insan olmasını istiyor. Nasıl bir insan hedefliyor Allah? Defalarca okuyan bir insanı hedefliyor. Ve sonra tevhidi anlamış bir insan. Bütün peygamberler tevhid üzerinde durdular. Muvahhid bir insan modeli meydana getirmeye çalıştılar. Tevhidi anlamış, sadece Allah'ı yaratıcı olarak görmeyen, Allah'ı yeryüzüne karışan bir Allah olarak gören, sadece kainatı idare etmeyen, yeryüzünü de idare eden, insanların da idaresi için kanunlar gönderen, böyle bir Allah olarak anlattı Allah Azze ve Celle kendisini kitabında. Kanunlar koymasının manası nedir? Peygamber göndererek o peygamberin bir takım kanunlar koymasının manası nedir? Allah Azze ve Celle kanun koyucu bir Allah olduğunu göstermektedir. Doğumunuzdan ölümünüze kadar hayatınızda her ne varsa, hayatınızın her alanıyla ilgili mutlaka kanunlar konulmuştur. Ama Kur'an tarafından, ama Hazreti Peygamber tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla insanın hiçbir yönü başıboş bırakılmamıştır. Evlenmenizden boşanmanıza kadar, yiyeceklerinize içeceklerinize varana kadar, hırsıza vereceğiniz cezaya varana kadar 7'den 70'e bütün insanlar için bir takım kanunların konulmuş olması Allah'ın nasıl bir insan istediğini gösteriyor. Kanunlara uyan bir insan, kanunlara göre yaşayan bir insan, başıboş bir varlık gibi yaşamayan bir insan, Allah'ın peygamber göndermesi ne demektir? Ey insan, benim dünyamda yaşıyorsun, benim dünyamda başıboş ve özgür bir varlık olarak yaşayamazsın. Benim dünyamda yaşıyorsun. İbrahim Ethem'e birisi gelmiş ve demişti ki, ben Allah'a kulluk yapmak istemiyorum. Allah'a ibadet etmek istemiyorum. Onun dediği gibi yaşamak istemiyorum. Ne dersin? İbrahim Ethem dedi ki, olur. Yalnız o zaman Allah'ın dünyasında oturmayacaksın. Allah'a ait olmayan başka bir yer bulmalısın. Adam dedi ki, başka yer yok ki. Bir de Allah'ın verdiği nimetlerle beslenmeyeceksin. Onun verdiğini yemeyecek, içmeyeceksin. Adam dedi ki, ben o zaman nasıl yaşayacağım? Bir de Allah'ın verdiği havayı teneffüs etmeyeceksin. Nefes almayacaksın. Adam dedi ki, olur mu öyle şey? Bir de dedi, Azrail geldiği zaman de ki, bana biraz müsaade eder misin? Allah'a karşı kulluk görevlerimi yapmadım, onları yapmama izin verir misin? Adam dedi ki, Azrail müsaade eder mi ki? İşte o zaman İbrahim Ethem dedi ki, o halde sen bilirsin. Madem ki Allah'ın dünyasından başka dünya yok, onun verdiği nimetlerden başka bir şey yok, onun verdiği oksijenden, havadan başkası yok ve madem ki Azrail de beklemiyor, artık sen bilirsin. Demek ki özgür yaşaman mümkün değil. İnsan özgür olmak istiyor. Halbuki özgürlük sadece Allah'a layıktır. Özgür olan sadece Allah'tır. Yaratan O'dur. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ olan, istediğini yapan, لَا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلْ olan, yaptığından sual edilmeyen O'dur. Onun dışında hiç kimse özgür değildir. Allah Azze ve Celle kulluğunu anlamış bir insan istiyor. Kulluğunu anlamış bir insan. Yeryüzünde benim dediğim olur demeyen, istediğim gibi yaşarım demeyen, özgürüm demeyen, kulum diyen, kul olduğunun farkında olan bir insan. İnsan kul olduğu zaman olabileceği kadar özgür olmuş olur. Şeytana karşı özgürleşmiş olur. Allah'a kul olan şeytana karşı özgürlüğünü elde eder. Allah'a kul olan nefsine karşı özgürlüğünü elde eder. Allah'a kul olan insanlara karşı özgürleşir. İdeolojilerden kurtulur. İnsanların koyduğu esaslardan kurtulur. Nefsine uymaktan kurtulur. Şeytana uymaktan kurtulur. İnsanın özgürleşebilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir. İnsan nefsine karşı özgür olmalı. Şeytana karşı, insanlara karşı, Allah'a karşı özgürlük olamaz. Allah'ın dünyasında yaşıyor. Onun verdiği vücudu kullanıyor. Nasıl olur da özgür olabilir? Allah kul olan bir insan meydana getirmek istiyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefsini temizleyen kurtuldu buyuruyor. Nefsini tezkiye etmiş olan bir insan, nefsine uymayan bir insan, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ Nefis muhakkak ki kötülüğü emreder, اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ Rabbimin rahmet ettikleri hariç, Rabbimin rahmet ettiği bir takım nefis sahipleri var ki, nefsini terbiye etmiş, nefsini temizlemiş olanlar, onların dışındakiler, nefisleri onlara kötülüğü emreder, nefsi emmare. Eğer nefisle mücadele edersen nefsi emmareden kurtulup nefsi levvameye ulaşabilir. Belki yine kötülük işler ama en azından kendisini kınayacak hale gelmiş olur. Belki yine kötülük işler ama hiç olmasa kendisini kınar. Daha da nefsini terbiye etmeye devam ederse O takdirde artık nefsi mutmainneye ulaşır. Artık Rabbinden mutmaindir. Huzura ulaşmıştır. Nefsi mutmainneye ulaşmış olan nefse Allah Azze ve Celle hitap eder. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbik radiyeten merdiye. Ey nefsi mutmainneye ulaşmış olan nefis, Rabbinden mutmain olmuş, Kur'an'ın ahkamından mutmain olmuş, iman esaslarından mutmain olmuş, zerre kadar şüphesi kalmamış olan, ey böyle bir nefse ulaşmış olan insan, irci'i ila rabbik, Rabbine dön. Ey böyle bir nefis sahibi, Rabbine dön, Rabbinden razı olarak ve Rabbin de senden razı olmuş olarak, radiyeten mardiyye olarak. Sen Rabbinden razı, Rabbinin verdiklerinden ve vermediklerinden razı. Nefs-i radiyye makamı. Kulun Rabbinden razı olması ve nefs-i mardiyye, eğer kul Rabbinden razı olursa artık Allah da ondan razı olur ve kul nefs-i mardiyyeye ulaşmış olur. Allah Azze ve Celle yükselmenin yolunu gösteriyor. Ne kadar yükselebileceğimizin yolunu gösteriyor. Bir kısım insanların nefsi nefsi emmare iken, bir kısmı nefsi levvamede, bir kısım nefsi mutmainnede, bir kısım nefsi radiyeye yükselmiş, bir kısmı nefsi mardiye makamına yükselmiş. Artık Allah ondan razı olmuş. Yükselebileceğimize işaret ediyor bu ayetler. Yükselmeniz mümkündür deniyor. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetin yüksek makamlarını isteyin buyuruyor. Daha yüksek makamlarını isteyin. Nefsinizi terbiye etmek suretiyle daha yükseklere çıkmaya çalışın. Allah Resulü de bize bir hedef gösteriyor. Vahyin hedefi var. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in bir hedefi var. Nasıl bir insan meydana getirmek istiyorsa Allah, Hazreti Peygamber de o insanı meydana getiriyor. Vahiy bir proje. Hazreti Peygamber o projeyi gerçekleştiren usta. Allah Azze ve Celle projeyi gönderiyor. Bu projenin sahibi Allah. Projeyi hazırlanmış olan Allah. Vahiy gönderen Allah, onu gerçekleştiren, dünyada o vahiy hakim kılan, insanların kalbinde, ailesinde, toplumunda, devletinde onu hakim kılan da Hazreti Peygamber, onun ustası, Allah'ın gerçekleştir dediği projeyi gerçekleştiren ve Allah Azze ve Celle İnsan nefsini tezkiye etmediği zaman hangi hallere düşeceğini ifade ediyor bize. Eraeyte men ittehaza ilahehu heve. Gördün mü o kimseyi? Onun nefsi onun ilahı olmuştur. Başka bir ilahı olmayan, bir tek ilahı olan, o da onun nefsi olan adamı gördün mü? Belki gökteki yıldıza tapıyor. Belki Hazreti İsa'ya tapıyorum diyor. Belki kendi eliyle yapmış olduğu heykele taptığını söylüyor. Belki atalarının izinden gittiğini söylüyor. Çeşitli şeyler söylüyor olabilir. Bunlar söyleniyor olabilir ama gerçeğini Kur'an söylüyor. O aslında ne gökteki yıldıza tapıyor, ne de mezardaki atasının izinden gidiyor. Hakikatte o nefsinin izinden gitmektedir, nefsine tapmaktadır buyuruyor. Gördün mü o kimseyi? Allah'a kulluk yapmayan adamı, nefsine kul olmuş olanı. Demek ki insan aslında başka şeyler söylese bile gerçekte nefsinin kulu, kölesi olmaktadır. O yüzden Peygamberimiz de buyurur ki yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların, ibadet edilen, itaat edilenlerin içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Hakikatte insanlar nefislerine taparlar. Başka şeylere tapıyor gibi daha konuşurlar. Belki putperestim der, filan puta tapıyorum der. Belki filan ideolojinin peşinden gidiyorum der. Belki atalarımın izinden gidiyorum der. Hakikatte nefsinin peşinden gider. Yıldıza tapıyorum der. Bunlar gerçekten nefislerine tapmaktadırlar. Neden? Neden bunlara taptıklarını söylerler? Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki gökteki yıldız onlara kanun göndermiyor. Gökteki yıldız onlara peygamber göndermiyor. Onlar çok iyi biliyorlar ki o yaptıkları heykeller onlara peygamber göndermiyor. Onların hayatına karışmıyor. Onlar çok iyi biliyorlar ki mezarlarındaki ataları onlara peygamber göndermeyecek, kitap göndermeyecek. Onların hayatına karışmayacak. Onlar bunun farkındadırlar. O yüzden onların izinden gidiyoruz diyorlar. Nasılsa onlar bunlara peygamber göndermemektedir, vahiy göndermemektedir. Onların izinden gidiyoruz deyip aslında bildikleri gibi yaşamaktadırlar. Bunun olabilmesi işte ancak bununla mümkün idi. Bir takım şeyleri ilahlaştıracaklar ve işte bizim ilahlarımız bunlardır diyecekler. Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'la birlikte onları da kabul ediyorlar. Ve Allah'a yaklaşabilmek için bu putlar bize lazım diyorlardı. Allah'a yaklaşmak için biz bunlara ibadet ediyoruz diyorlardı. Aslında Allah'a yaklaşmanın yolu o değildi. Allah Azze ve Celle Allah'a yaklaşabilmenin yolunu zaten peygamberler vasıtasıyla bize öğretiyor. Eğer gerçekten Allah'a yaklaşmak ise hedefleri peygamberlere uysunlar. Yalan söylüyorlardı. Aslında Allah'a yaklaşmak değildi hedefleri. İstedikleri gibi yaşıyorlardı ondan sonra. Demek ki nefsini terbiye etmeyince insan nefsine tapmaya başlıyor. Nefsini kontrol altına almayan insan demek ki sonuç itibarıyla bu noktaya geliyor. Allah Azze ve Celle iyiliğin ne olduğunu anlatır bize. İyilik nedir? Bir, iyilik nedir? Ehli kitap olanlar, Yahudi ve Hristiyanlar Mescid-i Aksa'ya doğru kıbleleri oraydı oraya dönüyorlardı. Allah Azze ve Celle peygamberimize hicreti emrettiği zaman, Efendimiz Medine'ye gittiği zaman 14 ay kadar bir süre o da Mescid-i Aksa'ya doğru döndü, namazını oraya doğru kıldı. Sonra Allah Azze ve Celle kıbleyi değiştirdi, Kabe'ye doğru dön dedi. Bütün peygamberlerin aynı kökten geldiğini göstermek için peygamberimizi önce Mescid-i Aksa'ya doğru döndürdü. Hazreti İsa'nın da aynı dava için geldiğini ve peygamberimizin onun dediğinden başka bir şey demediğini, tüm peygamberlerin aynı mektebin talebesi olduğunu ve son peygamberin eski peygamberlerin devamı olduğunu anlatmak için peygamberimizi önce oraya doğru döndürdü. Sonra kıble değiştirildi, Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru çevrildik. İşte o zaman Yahudi ve Hristiyanlar itiraz ettiler. Böyle şey mi olur dediler. Allah Azze ve Celle onları reddetti ve buyurdu ki: "Leysel birre en tuvellu vucuhakum kıbelel meşrik vel mağrib." İyilik yüzünüzü doğuya çevirmek, batıya çevirmek değil. Mescid-i Aksa'ya doğru dönsen ne olur? Mescid-i Haram'a doğru dönsen ne olur? Şark da garp da Allah'ındır. Mesela bu değildir dedi. Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyin. Neymiş iyilik? İyilik kıblenin şu tarafta bu tarafta olması değil. İyilik iyi insan hangi insandır? Allah katında iyi olan kimdir? Men amene billahi vel yevmil ahir. Evvel Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş. Kitaplara, peygamberlere iman etmiş, meleklere iman etmiş. Demek ki işin başı, iyi olmanın başı iman etmiş olmaktır. Ama ne şekilde iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde. Allah'a iman ama nasıl iman? Kanun koyan bir Allah'a iman. Sadece yaratan bir Allah'a değil. Peygambere iman ama nasıl bir peygambere iman? Sadece insanlara ahlakı öğreten, ibadeti öğreten, öğütler veren bir peygamber değil. aynı zamanda kanunlar koyan ve devlet idare eden ve yeryüzünde devlet kurmak için görevlendirilmiş olan bütün dünyanın hükümdarı olarak da gönderilmiş olan bir peygamber. Kitaba iman, ama nasıl bir kitaba iman? Kanunlar koyan bir kitap, hayatınızın her alanına karışan bir kitap, sadece ibadet ve ahlak kurallarını öğreten bir kitap değil. Evet, bunlara iman, iman edilmesi gerektiği şekilde iman. İşte budur iyilik. Ve sonra وَاَتَ الْمَالَ عَلَى هُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَالسَّائِل۪ينَ وَفِي الرِّقَابِ. Sadece iman değil, imandan sonra bir de amel var. Bu amelden birisi sevdiği halde malından infak etmesin. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى هُبِّهِ. Sevdiği halde malından verecek bir insan modeli istiyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet Allah'ın istemiş olduğu insanın modelini bize anlatıyor. Evvela iman, iman olmadan ameller kabul olmadığı için, evvela yanlış inançlardan kurtulmuş olan bir insan. Çünkü cennete girmenin ilk şartı imandır. İman olmadan amel olsa bile kabul edilmeyecektir. Allah'a iman değil, Allah'tan başka ilahın olmadığına iman. Yalnız Allah'ın varlığına iman değil, Allah'ın kanun koyucu sıfatına iman. Peygamberin peygamber olduğuna iman değil, ona uymak zorunda olduğumuza iman. Kitabın Allah'ın kelamı olduğuna iman değil, o kitaba uymak zorunda olduğumuza iman. Bu şekilde iman, şirkin olmadığı temiz bir iman. Ama bu yetmez. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى هُبِّهِ. Sevdiği halde malından veren adam iyiliğe ulaşmıştır. Allah'ın istediği insan modeli. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى هُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ. Akrabalarına veriyor. وَالْيَتَامَ. Yetimlere veriyor. وَالْمَسَاكِينَ. Miskinlere veriyor. Fakirlere, ihtiyacını karşılayamayacak durumda olanlara veriyor. İsteyenlere veriyor. Kölelikten kurtulmak isteyenlere, kölelikten kurtulsunlar diye onlara veriyor. Dolayısıyla malını veriyor. İmandan sonra nasıl bir insan istediğini belirtiyor Allah Azze ve Celle. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى هُبِّهِ. Demek ki nefsine hakim olmuş. Nefis malı mülkü sevdiği halde o nefsini demek ki mağlup edebilen bir insan. Nefsi başka bir şey istediği halde, nefis cimriliği istediği halde Allah Azze ve Celle'nin emrinden dolayı nefsini mağlup etmeyi başaran bir insan. Allah Azze ve Celle bize nasıl bir insan istediğini ortaya koyuyor. Mümini de gösteriyor, kafiri de gösteriyor. Firavun'u da gösteriyor, Musa'yı da gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam'ı da anlatıyor, Nemrud'u da anlatıyor. Cimri'yi de anlatıyor, Cömert'i de anlatıyor. Haddini bileni de anlatıyor, haddini bilmeyen, tuğyan eden adamı da anlatıyor. Bu şekilde bize iki model insanı sunuyor. Şöyle mi olacaksınız, şöyle mi olacaksınız, karar vereceksiniz. Musa'larla birlikte mi olacaksınız, Firavunlarla birlikte mi? Karar vereceksiniz. Paralel anlatma yöntemi. Allah'ın anlatım yöntemi. Allah Azze ve Celle paralel anlatır, cenneti ve cehennemi beraber anlatır. Müminle kafiri karşılaştıralım diye birlikte anlatır. Musa ile Firavun'u karşılaştıralım, tercihte bulunalım diye birlikte anlatır. Paralel anlatır, tercihte bulunalım diye. Ve Allah Azze ve Celle bize nasıl bir insan istemediğini de öğretiyor o şekilde. Nasıl bir insan istediğini de öğretiyor. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى هُبِّ. Malından veren insanı istiyor Allah. Allah'ın sıfatıdır vermek. Cömertlik Allah'ın sıfatıdır. Allah Azze ve Celle kendinin sıfatıyla sıfatlanmamızı istiyor. Nasıl ki Allah işitiyor, biz de işitiyoruz. Kendi sıfatından bize vermiş, denizde bir damla kadar, O her şeyi işitiyor, biz bazı şeyleri. Allah da görüyor, biz de. Ama o her şeyi görüyor, biz bazı şeyleri. Allah kendinin sıfatlarından bize verdi. Aynı şekilde bize cömertliği de vermek istiyor. Bizim Rabbimizdir, bizi terbiye etmek istiyor. Cömertliği, kendisi cömerttir, kerimdir. Kendini isimlerinden birisi kerimdir. Bizim de kerim olmamızı istiyor. Nasıl bir insan? Kerim olan bir insan. İkra ve Rabbukel Ekrem buyurmuştu. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. Sen de cömert olacaksın deniliyor. Ve etel mâl alâ hubbihim. Ve Allah Azze ve Celle sonrasında buyuruyor. Vel mûfûne bi ahdihim izâ ahedû. Onlar ki söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirirler. Böyle bir insan modeli. Sözünü yerine getiren, geleceğim dediği zaman gelir. Vereceğim dediği zaman verir. Sözünde duran bir insan modeli. Vel mûfûne bi ahdihim. Söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَه۪ينَ الْبَأْسِ. Sıkıntı durumlarında, zorluk durumlarında, meşakkat durumlarında, problemlerin yoğun olduğu zamanlarda sabır gösterenler, büyük problemlere karşı mücadele eden, sabır gösterebilenler. وَالْرَبِّكَ فَاسْبِر buyurur Allah Azze ve Celle başka bir yerde. Ey Resulüm, Rabbin için sabret. Senin sabrın Allah içindir madem, o halde Rabbin için sabret. Emri bil maruf yap diyordu Lokman aleyhisselam, oğluna öğüt veriyordu. Oğlum, iyiliği anlat, kötülüklerle mücadele et ve bu yolda başına gelenlere sabret. Çünkü bu sabretmeye değecek işlerdendir. Çünkü bunun mükafatı büyüktür. İyiliği emret, kötülüklere engel ol ve bu yolda başına gelenlere de sabret. Allah Azze ve Celle bize Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğüdü anlatıyor. Bu şekilde nasıl bir insan modeli istediğini de bize anlatmış oluyor. Emri bil maruf yapan, nehy ani münker yapan bir insan. Sözünü tutan bir insan. Mücadele eden bir insan. Kur'an-ı Kerim İsrailoğullarından bahseder bize, Yahudilerden. Ve buyurur ki onlar üç kısma ayrılmışlardı. Cumartesi günü balık avlamak yasaktı Yahudilere. Şeriatlar arasında fark olur. Bir peygambere verilen kanunlarla bir başka bir peygambere verilen kanunlar arasında fark olabilir. Din aynıdır, inanç esasları aynıdır. Ama mesela bize 5 vakit namaz emredilmişken onlara 2 vakit, 10 vakit emredilmiş olabilir. İşte burada da bir fark vardı. Cumartesi günü onlara balık avlamak yasaktı. İçlerinden bir kısmı bu yasağı çiğnedi. Cumartesi günü balıklar geliyorlardı, kıyıda oynuyorlardı ama ellerini uzatamıyorlardı, yakalayamıyorlardı. Ağ atamıyorlardı, olta atamıyorlardı. Çünkü Allah Azze ve Celle o gün onlara balık tutmayı haram kılmıştı. Diğer günlerde de balık yoktu. Belli ki Allah onları imtihan ediyordu. Balığın cumartesi pazarı bilmesi mümkün değildi. Belli ki Allah imtihan ediyordu ama onlar imtihanı kaybettiler. İçlerinden bir tanesi cuma gününden ağını attı. Ve cumartesi günü gelen balıklar ağa takıldılar. Pazar günü tuttu, çıkardı denizden ve onları yedi. Balığın kokusu ortalığı kaplayınca ne yaptın sen dediler. Balık mı tuttun cumartesi günü yoksa? Hayır dedi, ben böyle yaptım. Cuma gününden ağımı attım. Cumartesi günü yakalandı ama ben cumartesi günü çıkartmadım denizden. Pazar günü çıkardım yedim dedi. Sanki Allah'a kandırıyormuşçasına kendince böyle bir yol bulduğunu zannediyordu. Ve içlerinden bir kısmı onları engellemeye çalıştı. Allah Azze ve Celle nasıl bir insan istediğini bize kıssalarıyla öğretiyor. Nasıl bir insan istiyormuş Allah? Mücadele eden geldiler. Yapmayın dediler. Allah sizi imtihan ediyor, anlamıyor musunuz dediler. Balığın cumartesiyi pazarı bilmesi mümkün değil. Anlamıyor musunuz, bu bir imtihan. Bir kısmı böyle söyledi, engel olmaya çalıştı. Bir kısmı dinlemedi, balığı avlamaya devam etti. Bir kısmı da ne balık avladı ne de engelledi. Karışmadılar, sessiz kaldılar. Hatta engellemeye çalışanlara, bırakın bunlara laf anlatmanıza gerek yok dediler. Bunları zaten Allah mutlaka azap edecektir dediler. Madem bunlar Allah'ın bir haramını çiğnediler, o halde Allah bunları azap eder, bunlara konuşmaya gerek yok dediler. O görevini yerine getiren İslam davetçileri dediler ki, olabilir, belki de haklısınız, belki de anlamayacaklar bunlar, ama mazireten ile rabbikum, Rabbinize karşı bir mazeretimiz olsun. Kıyamet gününde ey Rabbimiz biz mücadele ettik diye bilelim. Hiç olmasa biz Allah'a karşı mazeret sahibi olalım. Ve Kur'an-ı Kerim devamında buyurur ki, o balık tutanları, hile yoluyla balık tutanları maymuna çevirdik. Eski ümmetlerde böyle bir ceza vardı, şekilleri değiştiriliyordu, hayvana çevrildiler. Maymuna dönüştürüldüler. Ve kunna lehum kunu kıradeten hasiin. Onlara dedik ki aşağılık maymunlara dönüşün. Dönüştüler. Sonra onlar öldürüldüler. İslam davetçilerine gelince ayette buyuruyor ki onları da kurtardık. Çünkü onlar görevlerini yaptılar. Üçüncü kısım insanlara ne oldu? Kur'an o noktayı kapalı bırakıyor. Balık tutmamış ama balık tutanlara da engel olmamış. Böyle olanlara Allah nasıl muamele etti? O kısım Kur'an'da mevcut değil. Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buna benzer durumlarla ilgili olarak buyuruyor. Allah'ın böyle milletleri azap ettiğini söylüyor. Ve buyuruyor ki, yemin olsun ki Rabbime, ya iyiliği emredersiniz, kötülüklere engel olursunuz, ya da Allah size azap eder ve içinizden iyi olanlar dua ederler, iyilerin bile duası kabul edilmez, dualarına icabet edilmez. Ve bir başka hadiste buyuruyor ki, Allah bir millete azap meleklerini gönderdi. İçlerinde 18 bin iyi insan vardı. Hayırlı işler yapan, salih ameller işleyen, peygamberlerin ameli gibi ameli olan 18 bin kişi de vardı, ama Allah onlara azap meleklerini gönderdi. Efendimiz böyle söyleyince sahabeden bazıları şaşırdılar. Ya Resulallah dediler, nasıl olur böyle bir şey? Efendimiz dedi ki, evet olur, çünkü evet onlar haramlara girmiyorlardı ama haramlarla da mücadele etmiyorlardı. O yüzden azap geldiği zaman hepsine birden gelir. Demek ki o üçüncü kısım, İsrailoğulları kıssasında, cumartesi günü meselesinde geçen üçüncü kısım insanlar, Kur'an'da zikredilmese bile hadislerden öğreniyoruz ki onlara da azap edildi. Belki maymuna çevrilmedilerse de azaba uğradılar, öldürüldüler, yok edildiler. Çünkü görevlerini yerine getirmediler. Allah Azze ve Celle nasıl bir insan istiyor ve nasıl bir insan istemiyor? Sessiz kalanları istemiyor. Mücadele edenleri istiyor. Vahyin istediği insan. Böyle bir insan demek ki. Allah Azze ve Celle sözünde duran bir Müslüman, okuyan bir Müslüman, kainat kitabını okuyan ve Allah'ın ikinci kitabı olan Kur'an'ı da okuyan bir insan modeli ve Furkan suresinde de tarif edildiği üzere Rahman'ın kulları nasıldırlar onlar? Ve ibadur Rahman ellezine yemşûne alel erdi havne. Onlar ki, o Rahman'ın kulları ki, onlar yeryüzünde yürürlerken mütevazi bir şekilde yürürler. Allah nasıl bir insan istiyor? Mütevazi bir şekilde yürüyen bir insan. وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ve cahiller onlara bir laf attığı zaman selam deyip yollarına devam eden, cahillerle muhatap olmayan bir insan. Bunlar Kur'an'ın bize Rahman'ın kulları olarak vasıflandırdığı kimseler. Allah bunlara benim kullarım diyor. Bu sıfatlara sahip olanlar, Rahman'ın kulları, onlar mütevazidirler, kulluklarını unutmazlar. Onlar yeryüzünde güç ve kuvvet ellerine geçse bile, reis-i cumhur da olsalar kulluklarını unutmazlar. Onlar kendilerinin bir hiç olduğunu anlamışlardır. Siperimden yaratıldıklarını anlamışlardır. Bir mikroba karşı bile koyamayacaklarını anlamışlardır. Onlar Allah'ı da koymaları gereken makama koymuşlar. Kendilerini de koymaları gereken makama koymuşlardır. Mütevazidirler. Kendilerini olduklarından büyük görmezler. Onlar yürürlerken tevazu içinde yürürler. Onlar cahiller, onlara bir laf attığı zaman onlar selam derler, yollarına devam ederler. Onlara bir ayet hatırlatıldığı zaman وَاِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, Rablerinin ayetleri onlara hatırlatıldığı zaman onlar sağır ve kör gibi davranmazlar. Sanki hiç duymamış gibi davranmazlar. Madem ki Rabbimizin ayeti budur derler, o halde öyle davranmaya başlarlar. Allah Azze ve Celle sağır ve kör davrananları reddediyor. Kendisine ayet söyleniyor, hadis söyleniyor, sağır gibi davranıyor. Hiç sanki duymamış gibi davranıyor. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Onlar hakikate dönmezler. Allah Azze ve Celle nasıl bir insan istemediğini de anlatıyor. Körleşmiş olan bir insan. Körleşmiş olan bir insan, sağırlaşmış olan bir insan, artık duymaz gibi davranıyor, sağır gibi, kör gibi davranıyor. Böyle olmayan bir insan istiyor. Gereksiz şeylerle uğraşmayan bir insan istiyor. İsrailoğullarını anlatırken Kur'an-ı Kerim bize İsrailoğullarının sıfatlarını anlatıyor. Bu peygamber kıssaları bize sadece olayları anlatmak için anlatılmaz. Kur'an tarih kitabı değil. Peygamber kıssalarının anlatılmasının sebebi Allah o kıssaların içerisinde bize mesajlar vermek ister. Yoksa Kur'an tarih kitabı değildir. İsrailoğullarına, Yahudilere Hazreti Musa aleyhisselam bir inek kesmenizi Allah emrediyor dedi. Dediler ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Halbuki peygamberler alay etmezler. Peygamberler gayri ciddi konuşmazlar. Ve dedi ki Musa aleyhisselam Allah'a sığınırım böyle bir şey yapmaktan. Ben insanlarla alay etmem. Ben alay etmek için gönderilmedim. Ben cahillerden değilim. Bunu cahiller yapar. O zaman dediler bu inek nasıl bir inek? Halbuki sormalarına gerek yoktu. Onlara söylenen şey bir inek kesmeleriydi. Nasıl bir inek olursa olsun fark etmezdi. Ama onlar nasıl bir inek dediler. Soru sordular birkaç defa. Soru sordukça hüküm ağırlaştı. Onlar sordular, Allah cevap verdi. Ne çok genç ne de çok yaşlı. İkisinin ortasında olan bir inek. Bu kadar bilgi yetmez dediler, biraz daha bilgi lazım. Sap sarı bir inek dedi Allah Azze ve Celle. Madem ki çok soru soruyorsunuz o halde, gereksiz soru soruyorlar. O halde din daha da zorlaşacak. Sap sarı bir inek, zerre kadar alacası olmayan bir inek. Daha da bilgi lazım dediler, daha da zorlaştı. Çift sürmemiş, tarlada çalıştırılmamış olan bir inek. Onlar sordular, Allah cevap verdi. Onlar sordular, Allah vahiy gönderdi. Ve daha da zorlaştı, zorlaştı, zorlaştı. Kendi kendilerine zorlaştırdılar. Allah Azze ve Celle bu olayı bize neden anlatıyor? Gereksiz sorularla dininizi zorlaştırmayın. gereksiz sorularla dinini zorlaştıran insan olmayın. Peygamberimiz buyuruyor ki en kötünüz, sorduğu gereksiz sorular yüzünden dinin zorlaştığı kimsedir. Böyle bir insan modelini Allah istemiyor. Gereksiz sorular sorarak dinin zorlaşmasına sebep olan, böyle bir insan modeli istenilmiyor. Bir gün Peygamberimiz haccı anlatıyordu. Sahabeden biri sordu, ya Resulallah her sene mi hacca gideceğiz? Her sene mi farz? Efendimiz sustu. Adam bir daha sordu, her sene mi farz ya Resulallah? Efendimiz yine sustu. Bir daha sordu, her sene mi farz ya Resulallah? Efendimiz yine sustu. Adam dördüncü kez yine sordu, her sene mi ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, ben sizi bıraktığım zaman siz de beni bırakın. Ben sizi bırakırsam siz de beni bırakın. Her sene deseydim yapabilecek miydiniz? Evet deseydim size her yıl farz olacaktı. O zaman yapabilecek miydiniz? Neden gereksiz soru soruyorsunuz? Size hac yapın denildiyse bir defa yaparsanız yarın kıyamet gününde dersiniz ki ya Rabbi ben bir defa anladım, bir defa yaptım. Kurtulmuş olurdunuz. Neden gereksiz soru soruyorsunuz? Efendimiz gereksiz soru sorulmasına karşıdır. Neden karşıdır? Çünkü gereksiz ve çok detay meselelerle ilgilenenler önemli meseleleri ihmal ederler. Tırnağı nasıl keseceğini soruyor adam. Tırnağı keserken önce hangisinden başlayacağını soruyor. Dünyada Müslümanların durumu meydandadır. Bunlarla ilgili zerre kadar bir şey merak etmiyor. Müslüman olarak ne yapmamız gerektiği üzerinde durmuyor, tırnakla ilgileniyor, ümmetin durumuyla ilgilenmiyor. Sahabeden birine, Abdullah İbni Ömer'e radıyallahu anhüme, Hazreti Ömer'in oğlu, dediler ki, sineğin kanı bazen üzerimize, sinek konduğu zaman vuruyoruz, öldürüyoruz. Sineğin kanı üzerimize bulaşıyor, necis midir? Bununla namaz kılınır mı dediler. Şunlara bakın dedi. Şunlara bakın. Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Hazreti Peygamber'in torununu şehit ettiler. Onun kanını sormuyorlar, gelmişler sivrisineğin kanını soruyorlar. Bu nasıl bir insan modeli? Allah Azze ve Celle'nin istediği insan modeli nasıl? Gereksiz soru soranlar gerekli meseleleri sormaz hale gelirler. Çok detayla uğraşanlar temel meseleleri ihmal ederler. İşte o yüzden din buna karşıdır. Ashab-ı Kehf'in kıssasında da aynı olayı görürsünüz. O mağaraya giren gençler var ya, orada 309 sene Allah onları uyuttu. Sonra tekrar uyandırdı, ahirete delil olsun diye. Tekrardan dirilişin olmasının mümkün olduğunu göstermek için. 309 sene onları uyuttuktan sonra uyandıran Allah'ım. O olayı bize anlatırken buyurur ki, bir kısım insanlar diyecekler ki, o mağaraya girenler 3 kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi. Bir kısmı da diyecek ki hayır 5 kişiydiler, altıncıları köpekleriydi. Recmen bil gayb. Boş konuşuyorlar. Karanlığa taş atıyorlar. Bilmeden konuşuyorlar. Bir kısmı da diyecek ki 7 kişiydiler, sekizincileri köpekleriydi. De ki Allah bilir. Size bu konuda bilgi verilmemiştir. Allah Azze ve Celle bu kadar söyleyeceğine onların rakamını söylese olmaz mıydı? Şöyle diyorlar, şöyle diyorlar, şöyle diyorlar. Böyle uzun uzun söyleyeceğine Allah Azze ve Celle sayılarını söylese, meseleyi bitirseydi olmaz mıydı? Halen de söylemedi ve söylemeyecek. Böyle söylüyor. 3 diyecekler, 5 diyecekler, 7 diyecekler. 8'incileri köpekleriydi diyecekler. Ve bu şekilde meseleyi bitiriyor. Cevap vermiyor Allah Azze ve Celle. Ne anlatmak istiyor? Gereksiz meselelerle uğraşmayın. Böyle sorular sorulduğu zaman da soru sorulanlar da cevap vermesinler. Demek ki Allah gereksiz meselelerle uğraşmamızdan rahatsızdır. Ne fark edecek? Ha 3 kişi ha 15 kişi ne olacak? Orada bir mesaj var. O mesajla ilgilenmeyenler Allah Azze ve Celle neden o gençleri mağarada o kadar uzun süre uyuttu? Neden sonra onları tekrar uyandırdı? Bu gençler neden mağaraya sığındı? Bu gençlerin davası neydi? Bunların meselesi neydi? Bunlar neden o kraldan kaçtılar, mağaraya sığındılar? Dava neydi? Mücadele neyin mücadelesiydi? Bunlara kafa yormayanlar, onların sayısıyla ilgilenirler, gereksiz meselelerle ilgilenirler. Çok detayla uğraşanlara bakıyoruz, çocukları namaz kılmıyor. Çok detayla uğraşıyor, çocuğundan haberi yok. Tırnağı soruyor, çok detay meselelere giriyor. Abdestin bırakın vacibini, farzını, müstehabını, adabına varana kadar soruyor. Kıbleye dönmek, abdest alırken kıbleye dönmek farz mıdır, sünnet midir, müstehap mıdır? Buna varıncaya kadar soran adam, karısından, çocuğundan, akrabalarından, ümmeti Muhammed'in halinden habersiz. Gereksiz işlerle uğraşanlar. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, İslam'ın 4 temel hadisinden birisi olarak kabul edilmiştir bu hadis. Muhaddislerimiz bu hadisin en temel hadislerden biri olduğunu söylerler. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Bir kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir kendisine gerekmeyen meseleleri terk etmiş olması. Kendisine gerekmeyen konuları terk etmesi onun güzel bir Müslüman olduğunun delilidir. Hazreti Peygamber bunu neden bildiriyor? Ümmetinin çok detayla uğraşmasını istemediğini ifade ediyor. Temel meseleleri ihmal edeceğimizden korkuyor. Ve Allah Azze ve Celle hem peygamberinin diliyle hem de kendisi vahiy ile bize nasıl bir insan modeli istediğini öğretiyor. Bunlar nasıl kimselermiş? Müminun suresinde de müminlerin sıfatlarına temas edilir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtulmuşlardır. Kimdir o müminler? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Nasıl bir insan? Huşu içerisinde Rabbine secde ettiğinin farkında olan bir insan. Vahyin hedeflediği insan. Nasıl bir insan? Son namazını kılıyor gibi kılan bir insan. Secde ettiği zaman sanki Allah'ın ayakları var, Allah'ın ayaklarına secde ediyormuş gibi namaz kılan bir insan. Huşu içerisinde Allah'ın huzurunda olduğunu hisseden, murakabe makamına ulaşmış olan bir insan, Allah'ın murakabesi altında, gözetimi altında olduğunu hisseden bir insan. Allah Azze ve Celle huşu içinde olanlardan bahsediyor. Allah'ın istediği insan, Allah'a yaklaşmış ve mukarrabundan olmuş, Allah tarafından da tutulmuş ve yaklaştırılmış olanlar. Kendisi Allah'a yaklaşmaya çalışmış ve Allah tarafından tutulmuş ve yaklaştırılmış olanlar. Mukarrab olanlardan bahsediyor. Ulaikel mukarrabun buyuruyor. Onlar mukarrab olan, Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdirler. Onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Vellezinehum anillahi muridun. Onlar öyle kimseler ki boş laflardan yüz çevirirler. Bulundukları yerde boş konuşuluyorsa onlar oradan kalkar giderler. Ya da onlar konuyu değiştirirler, güzel bir mesele konuşurlar. gereksiz meselelerin konuşulduğu ortamlarda bulunmazlar. İraz ederler, yüz çevirirler. وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ Lağv ile, boş laflarla uğraşmazlar. Hayatlarını değerlendirirler. Bu dünyaya bir defa geldiklerinin farkındadırlar. Perdeyle, koltukla, ekmekle, yemekle çok zaman kaybetmezler. Çünkü onlar yükselmek istemektedirler. Gereksiz meselelerle, lüks ile, refah ile çok uğraşmazlar. Onlar hayatlarını değerlendirirler. Zamanlarının kıymetini bilirler. Onlar öyle kimselerdir ki vellezinehum lizekati failun. Onlar zekatlarını verirler. Allah azze ve celle insanların ne şekilde olması gerektiğini bize anlatıyor. Fakir fukaraya karşı görevlerini yerlerine getirirler. Onların mallarında fakirler için bir hak vardır buyuruyor. Ve fi emvalihim hakkun lis-sail vel mahrum. Onların mallarında isteyenler için ve zayıf durumda olanlar için, ihtiyacını karşılayamayanlar için hak vardır. Allah azze ve celle kendi malından verirken, fakire malımızdan verirken onun hakkı olduğuna inanmamızı istiyor. Nasıl bir insan istiyor? Verirken fakirin hakkı olarak gören bir insan istiyor. Mallarında fakirin hakkı vardır diyor. Yani verirken bir iyilik yapıyor gibi değil. Ona karşı büyük bir iyilik yapmış edasıyla değil. Onun hakkını ona veriyormuş gibi düşünen bir insan istiyor. Onların mallarında böyle bir hak vardır. Demek ki Allah Azze ve Celle verenlerin de böyle bir duygu içerisinde vermelerini istemektedir. Onlar namuslarını korurlar buyuruyor. Onlar ferçlerini, namuslarını korurlar. لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ Böyle olanlar. Onlar namuslarını korurlar ancak اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ Kendi eşleri olursa o başka. Eşlerinin dışında namuslarını korurlar. Ve bundan dolayı eşleriyle birlikte olmalarından dolayı da kınanmazlar. Allah'ın kanunu budur. Neslin devamı için Allah böyle bir kanun koyduğundan dolayı bundan dolayı kınanmazlar. Peygamberlerin de çocuğu olur. Bundan dolayı kınanmazlar ama eşleri dışında başkalarından uzak dururlar. Onlarla mesajlaşmazlar. Onlarla gizli gizli görüşmeler yapmazlar. Eşlerinin dışında olanlardan uzak dururlar. Namuslarını muhafaza ederler. Namusun muhafazası sadece zina etmemek değil. Namusun muhafazası mesajlaşmamak, o da namusu muhafaza etme kapsamındadır. Çünkü mesele namus meselesidir. Allah Azze ve Celle nasıl bir insan istiyor? Namusunu muhafaza eden bir insan ve tebettüle ulaşmış olan bir insan. Ve tebettel ileyhi tebtile. Ey Resulüm, her şeyden alakanı keserek sadece Allah'a yönel. Kesmek suretiyle, her şeyden alakanı kesmek suretiyle, her şeyden kesilmiş ol. Her şeyden kesilmiş ol. Dünyevi lezzetlere çok önem verme. Hazreti İsa aleyhisselam da aynı noktaya temas ediyordu. Hazreti İsa aleyhisselam buyurur ki, sen kendin için dünyada mal toplama. Bu dünyadaki malı böcekler yer, paslanır, çürür, hırsızlar götürür. Asıl sen kendin için gökte olan için yani ahiret için mal toplamalısın buyuruyordu. Ve ne yiyeceğiz diye düşünmeyin diyordu Hazreti İsa. Ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın kuşlara, sabahleyin yuvalarından aç olarak çıkarlar. akşamleyin yuvalarına tok olarak dönerler. Allah kuşları bile aç bırakmıyor. Söyleyin, siz mi kıymetlisiniz, kuşlar mı? Madem ki siz daha kıymetlisiniz, o halde sizi aç bırakır mı? Ne giyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın çiçeklere ve ağaçlara. Çiçekleri ve ağaçları Allah ne güzel giydiriyor. Söyleyin, siz mi kıymetlisiniz, ağaçlar mı, çiçekler mi? Onları giyindiren sizi giyindirmez mi?
Hazreti İsa Aleyhisselam da aynı noktaya temas ediyordu. Kalbinizde başka şeylere yer bırakmayın diyordu. Kalbinizde Allah olsun. Onun dışında başka şeylere yer olmasın. Çünkü Allah'tan daha kıymetlisi yok. Allah'tan daha şereflisi yok. Sevdiklerinizin hepsini size veren O'dur. Onu sevmeyip mahlukatı sevmek Allah'a haksızlık etmektir. Allah'ı unutup mahlukatı unutmamak, mahlukatı Allah'tan daha çok sevmek, bu insanın Allah'a karşı haksızlığıdır. Kur'an-ı Kerim insana dünya hayatının önemli olduğunu, dünya nimetlerinin ise basit olduğunu öğretir. Buyurur ki dünya nimetlerini bize sayar Allah Azze ve Celle. Dünya nimetlerine önem vermeyen bir insan istiyor Allah. Dünya hayatına önem veren bir insan. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâ vel benîn vel kanâtîril mukantarati minezzehebi vel fiddâ vel haylil müsevvemeti vel en'âmi vel hârs zâlike metâul hayâti d-dunyâ vallâhu indâhu husnul meâb. İnsanlara hoş gösterilen, güzel gösterilen şeyler sayılıyor. Kadınlar, oğullar, kilo kilo altınlar ve gümüşler, hayvanlar, Mercedesler, tarım, bahçecilik, atlar yani Mercedesler. Bunlar insanlara güzel gösterildi. Ama asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Bu sayılanlar sadece dünya hayatı için size verildi. Dünyada geçinesiniz diye size veriliyor. Bunlar aslında güzel değil yani. Zuyyine yani. Zeyyenne denilmemiş. Biz bunları güzelleştirdik demiyor Allah Azze ve Celle. Yani bunlar gerçekte çok güzel değil. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır buyuruluyor. Bunlar size sadece güzel gösteriliyor, o kadar. Güzel gösteriliyor sadece, o kadar. Ama büyümüş olanlar bunu anlarlar. Büyümüş olanlar, büyük kafalar neye kıymet vermeleri gerektiğini anlarlar. Küçük kafalar mala mülke kıymet verirler. Orta kafalar makama kıymet verirler. Büyük kafalar ise Allah'a, Allah'ın davasına ve ahirete kıymet verirler. Bu dünyanın nimetlerini küçük görürler. Kur'an bir taraftan dünya nimetlerini gözümüzde küçültüyor. Diğer taraftan dünya hayatını gözümüzde büyütüyor. Çünkü dünya hayatının sonunda ya cennet var ya da cehennem var. Dolayısıyla önemli. Bu dünya hayatının sonunda ya cennete gireceğiz ya cehenneme. O halde mesele mühimdir. Size birisi dese ki, şimdi seni şurada 5 kişi bekliyorlar, ellerinde satır ya da bellerinde silah, seni bekliyorlar, seni öldürecekler dese, bunu duymamazlıktan gelebilir misiniz? Önemsememeniz mümkün müdür? Peygamberler haber veriyorlar. Bu dünyanın sonunda ya cennet var ya cehennem var diyorlar. İnsanlar peygamberlere nasıl güvenmezler? Hayatlarında bir kez yalan söylememiş olan insanlar. Bir haber gelse tedbirinizi alırsınız hemen. Polisi çağırırsınız. Akrabalarınızı toplarsınız. Buradan bir yere çıkmazsınız. Madem sizi orada bekliyorlar, önleminizi alırsınız. İnsan nasıl olur da cehenneme karşı önlemini almaz? Nasıl olur da peygamberlere inanmaz? Peygamberler hayatlarında bir kez yalan söylemediği bilinen insanlar. Kendi namına yalan söylemeyenler Allah namına yalan söyler mi? İslam'ın dünyaya bakışı,
Dünya hayatı önemli. Bu hayatın sonunda çünkü ya cennet ya cehennem var. Ama dünya nimetleri önemli değil. Çünkü dünya nimetleri bugün var, yarın yok. Ve dünya nimetleri eksik ve güzel de değil. Hiçbir şey tam güzel değil. Dünyada olan hiçbir şey tam güzel değil. Tam güzel olan bir şey gösteremezsiniz. Ve bu dünya hayatı önemli. Çünkü dünya hayatının sonunda cennet var, cehennem var. Eğer dünya nimetlerine önem verirseniz, dünya nimetlerine tapmaya kalkışırsak, onları çok önemsersek, dünya nimetlerine ulaşamadığımız zaman bunalıma gireriz. Çünkü çok önem vermişizdir. Çok önem verdiğimiz şeye de ulaşamamışızdır. O yüzden bunalıma gireriz. Hatta intihara kadar da gidebilir. İntihar edenler dünyayı sevmiyorlar zannetmeyin. Dünyayı sevmediği için intihar ediyorlar zannetmeyin. Tam tersine dünyaya taptıkları için intihar ederler. O taptıkları dünya, çok önem verdikleri dünyayı ele geçiremedikleri için bunalıma girerler. Ama dünya nimetlerine önem vermeseydiler, o dünya nimetlerini ele geçiremedikleri zaman bunalıma girmezlerdi. Dünya nimetlerini ele geçirdikleri zaman da şımarmazlardı, karunlaşmazlardı, asileşmezlerdi. Dünya nimetlerine önem vermemek insanın dengeli olmasını sağlar. Dünya hayatına önem verilmeli, dünya nimetlerine değil. Allah Azze ve Celle Asr suresinde vel asri innel insane lefî husur. Asra yani zamana yemin olsun ki insanoğlu ziyandadır buyurur. Zamana yemin ettikten sonra insanın ziyanda olduğunu haber verir. Ne alakası var? Zamana yemin ediliyor ve insanın ziyanda olduğu söyleniliyor. Ne söylenmek isteniliyor? İnsan ziyandadır çünkü zamanını kullanmadığı için ziyandadır. Zamanını kullanmayan insan reddediliyor. Zamanını iyi kullanan insan Allah'ın hedefi. Zamanını değerlendiren insan modeli. Kardeşliği anlamış bir insan. Allah Azze ve Celle innemel mu'minune ihve buyurur. Müminler ancak kardeştirler. Başkalarıyla kardeş olamazlar yani. İnnemel mu'minun. Ancak mümin olanlar. Ancak onlar ihvedirler. Kardeştirler. Demek ki müminler sadece kardeştirler. Mümin olmayanlarla kardeş olamazlar. Ve onlara itaat de edemezler. Allah Azze ve Celle nasıl bir mümin modeli istiyor? Kardeşliği anlamış bir Müslüman modeli. Ve Hazreti Peygamber buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, mümin müminin kardeşidir, ona zulmetmez, ona hor bakmaz, onu yardımcısız bırakmaz, onu düşmanına teslim etmez. Müslümanlar bir vücudun organları gibidirler. Birisi arızalandığı zaman diğerleri ona yardımcı olurlar. Bir vücudun azaları gibidirler. Onlar kendilerini bir vücut olarak görürler. Suriye'de de olsa, Filistin'de de olsa, Türkiye'de de olsa, Danimarka'da da olsa, onlar bir vücudun azaları gibidirler. Ve bunu anlamış olan bir nesil meydana getirmişti Hazreti Peygamber. Bu vahyin ışığında Efendimiz vahye uygun bir nesil meydana getirdi. O projeyi gerçekleştirdi. En büyük usta o projeyi gerçekleştirdi. Ve öyle hadiseler oldu ki vahyin nasıl bir insan meydana getirdiğine bir bakın. Efendimiz hicret ettiği zaman bir muhacir, bir ensar onları kardeş yapıyordu. Muhacirlerden biriyle ensardan birisini kardeş yapıyordu. Ve Abdurrahman bin Avf anlatıyor, Efendimiz onu biriyle kardeş yapmıştı. O ensardan olan kişi dedi ki, malımın yarısı senindir kardeşim. Siz madem ki Allah için kalktınız, ta oradan buraya geldiniz, Mekke'yi bıraktınız, vatanınızı bıraktınız, İslam için her şeyinizi, malınızı, mülkünüzü bıraktınız geldiniz. Malımın yarısı senindir ve iki tane hanımım var dedi. Hangisini istiyorsan onu boşayayım, Allah'ın emriyle onunla evlen. Sen bekarsın, benimse iki tane hanımım var. Allah'ın emriyle evlenmek istiyorsan onlardan birini boşayayım, onunla evlen diyordu. Kardeşlikleri bu dereceye kadar yükselmişti. Bir gün peygamberimize bir misafir geldi. Allah Resulü dedi ki, bu misafiri kim ağırlayacak? Kim bu misafiri evine götürecek ve evinde ağırlayacak? Sahabeden Zeyd adında birisi bir rivayete göre, bir başka rivayette Ebu Talha'dan, bunun Ebu Talha olduğu da bildirilmiştir. Birkaç defa böyle olayın olmuş olma ihtimali de var. Ben dedi ya Resulallah, evime götürürüm ve onu ağırlarım. Götürdü evine. Hanımına sordu, evde yiyecek var mı? Kadıncağız dedi ki, yiyecek yok. Sadece çocuklarımız için bir avuç kadar bir şey var. Çocuklara ayırdım onu da, akşam yemeği olarak onlara verecektim. Bize bile yiyecek bir şey yok. Kocası dedi ki, sen çocukları erkenden yatır. Sonra yemeğe getir, önümüze koy, misafirle benim önüme koy. Ve mumu da yanlışlıkla söndürmüş gibi yaparaktan mumu da söndür. Ben de yemeyeyim çünkü yemek ancak misafire yeter. Ben de yiyor gibi yapayım, yemeyeyim, misafir yesin. Allah Resulü'nün misafiri. Öyle yaptılar. Kadıncağı çocukları erkenden yatırdı ve sonra mumu da söndürdü, yemeğe getirdikten sonra. Kocası da yemek yiyormuş gibi yaptı, halbuki yemiyordu. Misafir yedi, doydu. Sabah oldu. Peygamberimiz sordu, dün gece ne oldu? Zeyd dedi ki, bir şey olmadı ya Resulallah. Misafiri götürdüm, yemek yedirdim, yatırdım. Bir şey olmadı ya Resulallah. Efendimiz dedi ki, hayır, Allah Azze ve Celle dün bir ayet indirdi. Ve yusirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasasa. Onların kendi ihtiyaçları olsa bile onlar kendilerini değil o kardeşlerini tercih ederler. Önemli bir şey olmuş olmalı dedi. Dün gece ne oldu? Zeyd saklıyordu ama Allah Azze ve Celle ortaya çıkarmak istiyordu. Çünkü insanlara örnek olacak olan bir hareketti ve insanların böyle örneklere ihtiyacı vardır. İşte onun için Allah Azze ve Celle olayın duyulmasını istedi. O günden bugüne kadar biz bunu konuşuyoruz. 1400 yıldır bu ayeti her okuyan bu olayları hatırlıyor. Onların arasındaki kardeşliği hatırlıyor. Birisi bir koyun kesmişti. Koyunun başını da bir komşusuna hediye etmişti. O da bir başkasına hediye etti. O da bir başkasına hediye etti. O da bir başkasına, o da bir başkasına, o da bir başkasına. Ve aynı şahsa geri döndü geldi. Kendi koyununu, kendi kestiği koyunun başı olduğunu görünce dedi ki, gitti kendini verdiği kimsenin yanına. Ben dedi, bunu sana hediye etmemiş miydim? Evet dedi. Bu baş geri bana geldi. Ben de filana hediye ettim dedi. O da falana hediye etmişti. Yedi kapı dolaşmıştı. Bir koyun kellesi, bir koyun başı yedi kapıdan dönmüş, tekrar aynı sahibine geri gelmişti. Böyle bir insan modeli meydana getiriyordu İslam. İnnemel mu'minune ihve ayeti bu şekilde anlaşılıyordu sahabe döneminde. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bugün böyle bir neslin meydana gelebilmesi için, böyle bir insan modelinin, vahyin hedeflediği insan modelinin meydana gelebilmesi için ne yapılması gerekmektedir? Asıl mevzumuz, bunları konuşmamızın asıl maksadı bu olmalıdır. Sadece bilgi verilmesi değildir. Sadece ayetlerin hatırlatılması değildir. Asıl olan mesuliyetimizin hatırlatılmasıdır. Kur'an böyle bir insan modeli meydana getirirken, o asrı cahiliye dediğimiz Efendimizin yaşadığı, İslam'dan evvelki o asır, Efendimizin çalışmaları, eğitimleri sayesinde asır saadete dönüştü. Nasıl oldu da o noktaya gelindi? Asrı cahiliye nasıl asrı saadete dönüştü? Nasıl bir eğitim verildi? Yavaş yavaş eğitildiler. Allah Azze ve Celle'nin bir eğitim metodunun olmaması mümkün değil. Ayetleri peyderpey gönderiyordu Allah. Kısım kısım gönderdi. Toptan gönderebilirdi. Kafirlerin itirazları var bu noktada. Diyorlar ki ya Muhammed, bunu sen kendin yazıyorsun herhalde. Hepsini de bir defada yazamadığın için kısım kısım yazıyorsun. Yoksa toptan bize söylerdin. Önümüze böyle bir kitap koyardın. Neden kısım kısım dediler, itiraz ediyorlardı. Allah Azze ve Celle onların itirazına rağmen kısım kısım indirmeye devam etti. Çünkü Allah'ın muradı sadece bilgi vermek değildi. İnsanları değiştirmekti. Değişmiş bir nesil meydana getirmekti. Onun için insanların değişmesi de akşamdan sabaha olabilecek bir olay değil. Sabahtan akşama olabilecek bir şey değil. İnsanların nefislerinin değişmesi zamanla olabilmektedir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle kısım kısım gönderiyordu. Ayette buyuruyor ki biz bu kitabı sana tenzil ile indirdik ki, yani kısım kısım, aşama aşama, safha safha indirdik ki senin kalbinde sabitleyelim, senin kalbini pekiştirelim diye safha safha indirdik, bölümler halinde indirdik, sureler ve ayetler halinde indirdik. Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadir. Sana onu, yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Burada enzelne kullanılıyor. İnzal ettik, yani indirdik demek. İnzal da indirdik. Yani inzal indirmek, tenzil de indirmek. Kök harfleri aynıdır. Nezeleden gelmektedir ve İf'al babından getirseniz, yani inzal olarak kullansanız, toptan indirme manasındadır. Tef'il babından getirirseniz, tenzil olarak kullanırsanız, nezzenle şeklinde kullanırsanız, bu durumda da kısım kısım indirmek manasına gelmektedir. Allah Azze ve Celle Kadir suresinde biz Kur'an'ı inzal ile, yani toptan indirdik buyuruyor. Bu ne zaman gerçekleşmişti? Kadir gecesinde. Kadir gecesinde Allah Azze ve Celle en yakın semaya, Beytul İzze denilen o şerefli mekana, Allah oraya toptan indirdi. İbn Abbas'ın görüşüne göre oradan da peygamberimize 23 yılda peyderpey indirildi. Yani Kur'an hem en yakın semaya inzal ile indirildi, hem de oradan da peygamberimize kısım kısım tenzil ile indirildi. Neden kısım kısım indirildi? Çünkü Allah'ın muradı insanları değiştirmektir. Bilgi vermek değildir. Kısım kısım alıyordu sahabe-i kiram. 10 ayet alıyorlar, ezberliyorlar. Sonra onu yaşıyorlar, hayatlarını değiştiriyorlar. Ondan sonra 10 ayet daha alıyorlar, onları ezberliyorlar, yaşıyorlar. Sonra 10 ayet daha alıyorlardı. Şimdiki gibi bir yılda Kur'an'ı hatmetmiyorlar, hafız olmuyorlardı. Kur'an'ı anlamaya önem veriyorlardı. Bir an evvel ezberlemeye değil. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh der ki, hiçbirinizin hedefi Kur'an'ın sonuna gelmek olmasın. Hiçbirinizin hedefi surenin sonuna gelmek olmasın, sayfenin sonuna gelmek olmasın. Kur'an'ı kum gibi dağıtmayın, kum gibi saçmayın. Kur'an'ı tane tane okuyun, tertil ile okuyun. Allah Azze ve Celle rettenle ifadesini kullanır. tertil ile, tertil ile onu indirdik. Ve rettilil Kur'an'a tertile buyurur. Müzzemmil suresinde Kur'an'ı tertille, yani tane tane oku. Üzerinde dura dura oku. Kafana takıldığı yerde dur, üzerinde kafa yor. İncelemeler yap, o şekilde oku. Okuyup geçme. Üzerinde durarak tertil ile oku. Madem ki sana Allah kısım kısım gönderdi, sen de kısım kısım oku. Sahabeyi sahabe yapan buydu. Biz sahabeden daha fazla namaz kılabiliriz. Fakat onların mertebesine gelemiyoruz. Hem onların ilk Müslümanlar, ilk çilekeşler olması onlar için bir fazilet. Hem de aynı zamanda sahabe Kur'an'ı okurken bilgi sahibi olmak için okumuyordu. Kur'an'ı okurken hayatını değiştirmek maksadıyla okuyordu. Kur'an onları boyuyordu. Kur'an Allah'ın boyasıdır. Ve Allah Azze ve Celle Bakara suresinde o manada buyuruyor ki Sıbğatallah ve men ahsanu minallahi sıbğan. Allah'ın boyası kimdir Allah'tan daha güzel boyayacak olan? Kur'an Allah'ın boyasıdır. Farzlar Allah'ın boyasıyla boyamaktır. Haramlar Allah'ın istemediği boyalardan korumaktır. Allah tayin etmiş olduğu farzlar ile bizi boyar. Haramları koyar, haramlarla da bizi istemediği renklerden muhafaza eder. Böyle bir insanın meydana gelmesi gerekiyor. Vahyin hedeflediği insan, vahiy ile boyanmış olan insan. Bizi başka boyalarla boyamak istiyorlar. Ilımlı İslam diye bir İslam meydana getiriyorlar. İslami bir hareket olmasın diye insani harekete dönüştürüyorlar. İslami bir hareket olmasın diye silahlı hareketlere dönüştürüyorlar. İslami hareket olmasın diye kültürel faaliyetler yapan bir harekete dönüştürüyorlar. İslami bir hareket olmasın diye sadece bilimle, ilimle uğraşan bir harekete dönüştürmek istiyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın istediği insanın meydana çıkması lazım. Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bir insanın meydana gelmesi gerekiyor. Kur'an'la eğitiyordu Hazreti Peygamber. Kur'an'la eğitim yapılmalı. Allah Azze ve Celle ayetleri gönderirken rastgele göndermiş olabilir mi? Kısım kısım, neden kısım kısım? Neden önce şu ayet, sonra şu ayet, sonra şu ayet? Allah'ın bunu rastgele yapmış olması mümkün müdür? Rastgele göndermesi mümkün değil. Demek ki o sırayı takip etmek lazım. Demek ki önce şu meseleleri, sonra öbür meseleyi, sonra diğer meseleyi. Demek ki o sıralamayı takip etmek lazım. Vahyin hedeflediği insanın meydana gelebilmesi o sırayla mümkün. O eğitim metoduyla mümkün. Allah Azze ve Celle önce imani meseleleri yerleştiriyor. Tevhidi yerleştiriyor. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı inancını yerleştiriyor. İbadet insanı olmamızı öğretiyor. Ya eyyuhel müzzemmil, kumil leyle illa kalile, nisfahu, evin kus minhu kalile, evzid aleyhi ve rettilil Kur'ane tertile, inne senulki aleyke kavlen sakile. Ey Resulüm, geceleyin yatan, insanların laflarından dolayı morali bozulmuş, yorganı başına çekmiş, yatmış olan peygamberim. Kalkacaksın, geceleyin namaz kılacaksın, Kur'an okuyacaksın, gecenin yarısı kadar, 4-5 saat, 6 saat, ondan biraz az, 3-4 saat, 2-3 saat, ya da biraz daha fazla, yarısından daha fazla, 6-7 saat, ve rehtilil Kur'an'a tertile, Kur'an'ı tane tane okuyacaksın, ibadet insanı olacaksın, bu şekilde Allah Azze ve Celle onu vazifeye hazırlıyordu. Vazifeye hazırlanmak böyle olur. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Böyle yap ki, çünkü biz sana ağır bir dava vereceğiz. O ağır davaya sabredebilmen, dayanabilmen bununla mümkün. Başka türlü dayanamazsın. İbadet insan olmadan, Allah'ın boyasıyla boyanmadan bu davaya dayanabilmen mümkün değil ey Resulüm. Allah Azze ve Celle o günkü nesli bu şekilde kademe kademe eğitti. Kur'an onların her yönünü tamir etti. Şirk ve küfür insanı bozdu. Kur'an'ın her ayeti insanın bir yönünü tamir etmektedir. Her bir ayet bir parçayı değiştirmektir. Bir araç düşünün ki bütün parçaları bozulmuş ve usta geliyor her bir parçayı alıyor yerine sağlamını takıyor. Çıkartıyor bozuk olanı yerine sağlamını yerleştiriyor. Allah'ın her bir ayetinin manası buydu. Bu gözle okunursa vahiy bizi değiştirir. Sadece bilgilenmek için okumuyordu sahabe. Hayatını değiştirmek için okuyordu sahabe. Onlar Müslüman olurlarken yepyeni bir hayata başlayacaklarının farkındaydılar. Sadece inanç olmadığını, bir hayat tarzı olduğunu anlıyorlardı. Hayatımızı değiştirmek zorundayız diyorlar, anlıyorlardı. Şimdi yapılması gereken bu. Hazreti Peygamber sahabesini nasıl yetiştirdi? Bir tarlada bitki nasıl yetiştiriliyorsa öyle. Bir tarlada bitki nasıl yetiştirilir? Tarlada eğer zakkumlar varsa, dikenler varsa, taşlar varsa oraya tohum atar mısınız? Önce onları temizlemelisiniz. Onları temizlersiniz, sonra tohum atarsınız, sonra suyu verirsiniz. Yoksa zakkumun içerisine, dikenlerin, taşların içine tohum atarsanız o tohumlar da arıya gider. Meyve vermez. Hazreti Peygamber bunu yaptı. Önce insanların kalbini temizliyordu. Şirkten, Allah'a şirk koşmaktan ve dünya sevgisinden, ölüm korkusundan onların kalbini temizledi. Artık ölümden korkmaz oldular. Dünyayı sevmez oldular. Halid bin Velid, Bizans ve İran hükümdarlarına mektup gönderiyordu. Mektubunda şunu yazıyordu: ben sana öyle bir orduyla geldim ki ey hükümdar, senin karşında başka bir millet yok. Senin karşında öyle bir ordu var ki sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü severler. Ölümü seven, şehadeti seven, vahiy ile yoğrulmuş olan, Allah'ın boyasıyla boyanmış olan böyle bir orduyla geldim ben senin karşına. Bana karşı koyman mümkün değil. Senin askerin yaşamayı seviyor. Benim askerim ölmeyi seviyor. Senin bu orduya karşı koyman mümkün değil. Ubade bin Samit de benzeri şeyleri söyledi Mukavkıs'a. O da başka bir hükümdara diyordu ki, ey hükümdar, siz bize rüşvet teklif ediyorsunuz öyle mi? Neden ta Mekke'lerden, Medine'lerden kalkıp geldiniz diyorsunuz ta Mısırlara, oralara, buralara? Neden ta oralardan kalkıp geldiniz? Size mal mülk verelim, buradan gidin diyordu kral. Ona Ubade radıyallahu anh şöyle cevap verdi: benim bu ordum bizler evimizden çıkarken ya Rabbi bizi bir daha geri döndürme, senin yolunda şehit olmayı nasip et diyerek, biz evimizden çıkarken böyle çıktık, sen bize rüşvet mi teklif ediyorsun? Senin karşında nasıl bir ordu var anlamıyorsun. Sen bizi başkalarına benzetiyorsun demişti. Vahyin istediği hale gelmiş olanlar artık ölümden korkmuyorlardı. Onlar bir tane ecele inanıyorlardı. Bir tane rızka iman ediyorlardı. Korkak olsan da aynı zamanda öleceksin. Cesur olsan da aynı zamanda öleceksin. Cömert olsan da aynı rızkı yiyeceksin. Cimri olsan da aynı rızkını yiyeceksin, fazlasını değil. Vahiy ile yoğrulmuş olanlar böyle bir hale gelmişlerdi. Bugün Hazreti Peygamber yok ama onun eğitim metodu elimizde. Kur'an elimizdedir. Efendimizin nasıl yetiştirdiğini bilmekteyiz. Bununla ilgili on binlerce hadis, binlerce kitap var. Bugün Müslümanlar bulundukları yerlerde Allah nasıl bir insan istiyorsa o insanı meydana getirmenin mücadelesini verecekler. Bulunduğunuz memlekette de bunu yapmak zorundasınız. Çocuklarınızı Allah'ın boyasıyla boyamak zorundasınız. Kadınlarınızın kılık kıyafetleri Allah'ın boyasıdır. Evlerinizin Allah'ın mescitleri haline gelmesi gerekmektedir. Bu bir renk verme olayıdır. Renk vereceksiniz. Allah'ın boyasıyla boyayacaksınız. Başka boyalarla boyamalarına izin vermeyeceksiniz. Vahyin istediği insanı meydana getireceksiniz. Vahyin istediği insan taviz vermeyen insandır. Taviz vermez. Allah ne buyurmuşsa ona bağlı kalır. Zerre kadar taviz vermez. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Onlara itaat etme buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlara itaat etme. Dininden taviz verme. Allah böyle bir Müslüman istiyor. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانُكُمْ كَافِر۪ينَ Ey müminler! Eğer ehli kitaptan olanların bir kısmına, Yahudi ve Hristiyanların bir kısmına uyacak olursanız, onlar sizi imanınızdan sonra çevirip tekrar kafir yaparlar. Onlara itaat ve ittiba etmeyin, onlara uymayın. Vahyin istediği insan, kime uyması gerekiyorsa ona uyan bir insan. Allah Azze ve Celle hem vahyin hedeflediği insan olabilmeyi, hem öyle bir ailem olabilmeyi, hem öyle bir toplum meydana getirebilmeyi, bunun mücadelesini verenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.